Ayrım 5.
Sayfa 89. Salı 7 Aralık 1993. Hemen uykuya dalmıştı. Ben uzun süre uyanık kaldım. Dışarıdaki sisi, köyün meydanını, şarabı, konuşmamızı düşündüm. Bana verdiği el yazmasını okudum ve kendimi mutlu hissettim. Tanrı gerçekten varsa hem baba hem de anaydı. Sonra ışığı söndürüp kuyunun başındaki suskunluğumuzu düşünmeyi sürdürdüm. İşte birbirimizle konuşmadığımız o süre içinde ona ne kadar yakın olduğumu anlamıştım. O da ben de bir şey söylememiştik. Aşktan söz etmek gereksizdi. Çünkü aşkın kendi dili vardır ve kendiliğinden konuşur. O akşam kuyunun bilezik taşının üstündeki suskunluğumuz, yüreklerimizin birbirine yaklaşmasını ve birbirimizi daha iyi anlamamızı sağlamıştı. Böylece yüreğim onun yüreğinin söylediklerini duymuş ve mutlu olduğunu hissetmişti. Gözlerimi kapamadan önce onun ötekini yaşamak adını verdiği şeyi yapmaya karar verdim. Burada bu odanın içindeyim. Alışık olduğum her şeye uzağım. Şimdiye kadar hiç ilgilenmediğim konuları konuşuyorum. O zamana kadar ayağımı hiç basmadığım bir kentte geceliyorum. Farklı bir insanmışım gibi birkaç dakikalığına da olsa davranabilirim. Ve o anı nasıl yaşamak isterdim bunu düşünmeye başladım. Neşeli, meraklı, mutlu olmak, geçen her saniyeyi yoğun yoğun yaşamak, yaşam kaynağından kana kana içmek, düşlerime yeniden güvenmek, arzularımı doyuma ulaştırmak için savaşım verecek gücü kendimde bulmak isterdim. Beni seven bir erkeği sevmek. Evet, olmayı düşündüğüm kadın haline gelmek iyiydi. Bu kadının birdenbire karşıma çıkması ve ben olması iyi bir şeydi. Ruhumun artık inanmadığım bir tanrının ya da bir tanrıçanın ışığında yıkandığını hissettim. Ve o anda ötekinin bedenimden ayrılmakta olduğunu, küçük odanın bir köşesine gidip oturacağını hissettim. O zamana kadar olmayı sürdürdüğüm kadına bakıyordum karşıdan. Zayıf ama güçlü olduğu izlenimini vermeye çalışan bir kadın. Her şeyden korkan, buna karşın bu duygunun korku değil, gerçeği bilen birinin bilgeliği olduğunu söyleyen bir kadın. Eski mobilyaları parlaklığını yitirmesin diye güneşin neşesinin süzüldüğü pencerelerine duvar ören biri. Ötekini odanın köşesinde kırılgan, bıkkın, umutsuz otururken gördüm. Her zaman özgür kalması gereken şeyleri, yani duyguları yöneten, onların üstünde zorbalık kuran biri. Sona eren bir acıdan sonra önüne çıkacak yeni aşk hakkında fikir yürütmeye çalışan bir kadın. Aşk her zaman yenidir. Yaşamımızda bir kez, iki kez, 10 kez sevmiş olmamızın önemi yok. Kendimizi her zaman bir bilinmezle karşı karşıya buluruz. Aşk bizi cennete de cehenneme de götürebilir ama her zaman bir yere götürür. Onu kabullenmemiz gerekir çünkü varlığımızı besleyen odur. Ondan kaçarsak gözümüzün önünde meyve dolu dallarıyla duran o ağaca baka baka elimizi uzatıp istediğimiz meyveyi koparmaya cesaret edemeden açlıktan ölürüz. Nerede olursa olsun aşkı arayıp bulmamız gerekir. Bu bize saatlerce, günlerce, haftalarca süren düş kırıklıklarına, üzüntülere mal olsa da. Çünkü biz aşkın peşine düştüğümüz anda o da bizi karşılamaya çıkacaktır ve bizi kurtaracaktır. Öteki benden uzaklaştığında yüreğim yeniden benimle konuşmaya başladı. Barajdaki çatlağın su sızdırmaya başladığını, rüzgarın her yönden estiğini, ona yeniden kulak vermeye başladığım için mutlu olduğunu söyledi bana. Yüreğim bana aşık olduğumu söylüyordu ve dudaklarımda bir gülümseme, mutluluk içinde uykuya daldım. Uyandığımda pencere açıktı ve o uzaktaki dağlara bakıyordu. Birkaç dakika sessiz kaldım. Başını çevirdiği anda gözlerimi yummaya hazır. Düşüncemi sezmiş gibi döndü ve bana baktı. Günaydın. Günaydın. Pencereyi kapa, hava soğuk. Öteki beni uyarmadan yeniden içime girivermişti. Hala rüzgarın yönünü değiştirmeye, kusurlar bulmaya, hayır olamaz demeye çalışıyordu. Ama artık çok geç olduğunu da biliyordu. Üzerimi değişmem gerek. Seni aşağıda bekleyeceğim. O gidince kalktım. Ötekini kafamdan attım. Pencereyi yeniden açtım ve güneşin içeri girmesini sağladım. Güneş her şeyi ışığa boğuyordu. Üstü karla kaplı dağları, ölü yapraklarla kaplanmış toprağı, göremediğim ama sesini duyduğum ırmağı. Göğüslerime vurdu güneş. Çıplak bedenimi aydınlattı ve soğuğu hissetmedim. Çünkü içimde bir ateş yanıyordu. Bir kıvılcımın ateşi aleve dönüşür. Alev odunları tutuşturur, odunlar söndürülmesi olanaksız bir yangını başlatır. Bunu biliyordum. Ve böyle olmasını diliyordum. Bu andan başlayarak cenneti ve cehennemi, sevinci ve acıyı, umudu ve umutsuzluğu tanıyacağımı, ruhumun gizli köşelerinden esecek rüzgarları taşıyamayacağımı biliyordum. O sabahtan başlayarak aşkın artık bana yol göstereceğini biliyordum. Oysa bu yol gösterici çocukluğumda onu ilk gördüğümden bu yana her zaman var olmuştu. Üstüne düşmeyi kendim için utanç verici bulmama karşın onu hiç unutamamıştım. Zor bir aşktı. Aşmak istemediğim sınırları vardı. Sorya'daki o meydanı anımsadım. Kaybettiğim madalyonu aramasını istediğim o anı. Biliyordum. Evet, bana ne söyleyeceğini biliyordum ve duymak istemiyordum. Çünkü o maceraya atılmak için, para ya da düşlerinin peşinden koşmak için günün birinde çekip giden çocuklardandı. Oysa bana ulaşılması güç bir aşk gerekti. Yüreğim ve bedenim bakirdi. Karşıma sevimli bir prens çıkmalıydı. O dönemimde aşk hakkında pek bir şey bilmiyordum. Onu topluluk karşısında konuşurken gördüğümde, davetini kabul ettiğimde, içimdeki olgun kadının sevimli prensine rastlamak için çırpınıp durmuş o genç kızın yüreğini elinde tutabileceğini sandım. Oysa o, her birimizin içinde yaşamayı sürdüren çocuktan söz etmişti. Ve ben, içimdeki o genç kızın sevmeye ve yitirmeye korkan o prensesin sesini yeniden duymuştum. 4 gün boyunca yüreğimin sesini bastırmaya uğraşmıştım. Ama o ses, ötekini büyük düş kırıklığına uğratarak içimde gitgide büyümüştü. Ruhumun en gizli köşesinde kendi varlığımı sürdürüyordum ve düşlere inanıyordum. İçimdeki ötekine bir şey söylemeye fırsat bırakmadan onunla arabaya binmeyi, birlikte yolculuk yapmayı kabul etmiş, bunun tehlikelerini göze almaya karar vermiştim. İşte bu yüzden, yalnızca bu yüzden, içimde yaşamayı sürdüren birazcık ben yüzünden, dünyanın 4 bir yanında aradıktan sonra aşk beni bulmuştu. Aşk beni yeniden bulmuştu. Ötekinin onun önüne ön yargılardan, kesinlikler ve Zaragoza'nın dingin bir sokağında beni bekleyen kitaplarımdan oluşan bir ben dikmesine karşı. Pencereyi açtım ve de yüreğimi. Odaya güneş doldu, ruhuma aşk. Saatlerce yürüdük aç karnına, karlı yolu çiğnedik. Sonra adını hiç anımsamadığım, içinde havuzlu bir çeşme, çeşmenin üstünde de birbirine sarılmış bir yılanla bir güvercinin tek bir hayvan gibi göründüğü bir heykel bulunan bir kasabada sabah kahvaltısı yaptık. Bu görüntü onu gülümsetti. Bu bir simge. Aynı figür içinde birleşmiş erkekle dişi. Dün bana söylediğini bugüne kadar hiç düşünmemiştim. Oysa mantıklıydı. Tanrı onu hem erkek hem dişi yarattı dedi. Yaratılıştan bir cümle söyleyerek. Onun imgesi ve benzerliği buydu çünkü. Erkek ve kadın. Gözlerinin bir başka türlü parladığını gördüm. Mutluydu ve en ufak bir şey bile onun yüzünü güldürmeye yetiyordu. Yolda rastladığımız tek tük kişilerle konuşuyordu. Gri giysiler giymiş, işlerinin başına giden çiftçiler, bir tepeyi aşmaya hazırlanan renkli giysilere bürünmüş dağ insanları. Ben suskun kalıyordum. Çünkü Fransızcam çok kötüydü. Ama onu öyle gören ruhum sevinç doluyordu. Öyle bir havaya bürünmüştü ki, onunla söyleşen herkes gülümsüyordu. Belki de yüreğine bir şeyler doğmuştu ve onu sevdiğimi artık biliyordu. Ona bir çocukluk arkadaşı gibi davranmayı sürdürmeme karşın. Daha mutlu görünüyorsun dedim. Çünkü burada seninle birlikte olmayı, bu dağlarda yürümeyi ve güneşin altın meyvelerini toplamayı her zaman düşledim. Güneşin altın meyveleri? Çok uzun süre önce yazdığı bir dizeydi bu ve onu şimdi tam zamanında yineliyordu. Sevinçli olmanda bir başka neden daha var diye ekledim. Ne gibi? Benim hoşnut olduğumu biliyorsun. Bugün burada defterlerimin ve kitaplarımın oluşturduğu dağdan uzakta, gerçek dağlara tırmanmakta oluşum senin sayende. Beni mutlu kılıyorsun. Ve mutluluk bölündükçe çoğalan bir şeydir. Ötekini düşünme egzersizi mi yaptın sen? Evet, nereden biliyorsun? Çünkü sen de değiştin. Çünkü o egzersizi yapmayı hep tam zamanında öğreniriz. Öteki o sabah boyunca sürekli beni izledi. Bana yaklaşmaya çalışıyordu. Oysa dakikalar geçtikçe sesi zayıflıyor, imgesi kayboluyordu. Canavarın tuzla buz olduğu bir vampir filminin sonunu izler gibiydim. Tepesinde Bakire Meryem'in küçük bir heykeliyle haç bulunan bir başka sütunun önünden geçtik. "Ne düşünüyorsun?" diye sordu bana. "Vampirleri, bir yere kapatılmış, birinin eşliğine umutsuzca gerek duyan gece yaratıklarını. Ne var ki onlar kimseyi sevemez. Bu yüzden de efsaneye göre vampiri ancak yüreğine saplanan bir kazık öldürebilir. Böylelikle yüreği uyanır, aşkın enerjisini özgür kılar, bu da kötülüğü ortadan kaldırır." Hiç düşünmemiştim bunu ama mantıklı. O kazığı saplamayı başarmıştım. Kötü düşüncelerden kurtulan yüreğim her şeye egemen oluyordu. Ötekine barınabilecek hiçbir yer kalmamıştı artık. Elini tutmak geçti içimden bin kez ama buna bir kez olsun cesaret edemedim. Yolumu şaşırmış gibiydim biraz. Ona onu sevdiğimi söylemek istiyordum ama bunu nasıl yapacağımı bilemiyordum. Gevezelik ettik. Dağlardan, ırmaklardan söz ettik. Ormanın içinde bir saat kadar kaybolduk. Sonra izlediğimiz keçi yolunu yeniden bulduk. Sandviç yedik, karları eritip suyunu içtik. Güneş alçalmaya başladığında San Savin'e dönmeye karar verdik. Ayak seslerimiz taş duvarlarda yankılanıyordu. Elimi farkında olmadan içinde okunmuş suyun bulunduğu kaba uzatıp haç işareti yaptım. Bana söylediği şeyi anımsadım. Su tanrıçanın simgesidir. "Oraya kadar gidelim," dedi. Issız loş kilisenin içinde ilerledik. Sah kiliselerde sunak, altında bir ermiş gömülüydü. Ermiş Savin, 2000 yılda yaşamış bir keşiş. Bu kilisenin duvarları birçok kez yıkılmış ve yeniden yapılmıştı. Bazı mekanlar böyledir. Savaşlar, yıkım dönemleri ilgisizlik yüzünden harap olsalar da kutsal yer olmayı sürdürürler. Oradan geçen biri bir şeyin eksik olduğunu hisseder ve yapı yeniden kurulur. Çarmıha gerilmiş bir İsa heykeli gördüm. Bende tuhaf bir duygu uyandırdı. Bakışlarıyla beni izlediği izlenimine kapıldım. Bundan emindim. Burada duralım. Kutsal Bakire'ye ait bir sahın önündeydik. Heykele bak. Meryem çocuğunu kollarına almıştı. Çocuk İsa'nın parmağı gökyüzünü gösteriyordu. Ne gördüğümü anlattım ona. Üsteledi. Daha dikkatli bak. Ağaçtan yapılmış heykelin tüm ayrıntılarını inceledim. Altın yaldız boyasını, kaidesini, giysinin kusursuz kıvrımlarını. Çocuk İsa'nın parmağını daha iyi incelediğimde anlamam gerekeni anladım. Kucağında olmasına karşın Meryem'i taşıyan İsa'ydı sanki. Çocuğun göğe kalkmış eli Bakire Meryem'i göklerdeki Tanrı katına taşıyor gibiydi. Meryem kocasının mekanına dönüyordu. Bu heykeli günümüzden 600 yıl önce yapan sanatçı ne yaptığını biliyordu diye yorumladı. Kilisenin tabanında ayak sesleri yankılandı. İçeri bir kadın girdi ve ana sahın önündeki bir kalın mumu yaktı. Duasına saygılı davranmak için bir süre sessiz kaldık. Aşk asla usul usul gelmez diyordum kendi kendime. Onun Bakire Meryem'i hayranlıkla izlemesine bakarak. Dün aşkın varlığını hissettirmemiş olmasına karşın dünyanın bir anlamı vardı. Şimdi ise her şeyin gerçek parlaklığını ayırt edebilmek için aşkın benim yanımda olmasına gerek duyuyordum. Kadının gitmesinden sonra sözünü sürdürdü. Sanatçı büyük anamızı, tanrıçayı, tanrının bağışlayan yüzünü tanıyordu. Bana şu ana kadar tam olarak cevaplayamadığım bir soru sordun. Bütün bunları nereden öğrendin dedin bana. Evet, bunu ona sormuştum. O da bana cevap vermişti ama sesimi çıkarmadım. Bildiklerimi işte bu sanatçı öğretti bana. Göklerin en üst katında oturanın sevgisine verdim kendimi. Kendimi ona bıraktım. Sana manastıra kapanmak istediğimi söylediğim mektubu anımsıyorsun herhalde. Sana hiç söylemedim ama manastıra girdim. Konuşmasını yapmadan önce sözünü ettiğimiz şeyleri yeniden düşündüm hemen. Yüreğim daha hızlı atmaya başladı. Bakışlarımı Meryem'den ayırmamaya çalıştım. Gülümsüyordu. Olamaz. Manastıra kapansa bile çıkmış olması gerekir. Bana papaz okulundan ayrıldığını söyle, ne olur. Gençliğimi hızlı bir biçimde yaşamıştım diye sürdürdü. Benim ne düşünmüş olabileceğim konusunda hiç kaygılanmaksızın. Herkesin tanımadığı insanları, manzaraları tanıyordum. Tanrı'yı dünyanın dört bir köşesinde aramıştım. Başka kadınları sevmiş, birbirinden farklı birçok meslekte insanlar için çalışmıştım. Yüreğim bir kez daha küt küt attı. Ötekinin geri dönüp içime girmemesi için elimden geleni yapmalıyım diye düşündüm. Gözlerimi Meryem'in gülümseyen yüzünden ayırmamaya çalışarak. Yaşamın gizemi beni hayran bırakıyordu diye sürdürdü. Onu daha iyi anlamak istiyordum. Bu gizi bana açıklayabileceklerini düşündüğüm kişilerin ayağına gittim. Hindistan'a, Mısır'a gittim. Büyü ustalarını, derin düşünceye dalmış insanları tanıdım. Simyacıların ve rahiplerin yanında yaşadım ve benim için gerekli olan şeyi keşfettim. Nerede inanç varsa gerçeklik oradaydı. Yeniden kilisenin içine çevreme bakındım. Birçok kez yıkılıp gitmiş, ardından yeniden yerine konmuş bu aşınmış taşlara. İnsanları gözlerden uzak, yüksek dağların bağrında kaybolmuş, bu küçücük tapınağı böylesine büyük bir inatla defalarca yeniden kurmaya iten şey neydi? İnanç. Budistler haklıydı. Hindular haklıydı. Amerika yerlileri haklıydı. Müslümanlar haklıydı. Yahudiler haklıydı. İnsan ne zaman temiz yürekle inanç yolunu izleyecek olsa Tanrı ile birleşecek, mucizeler yaratacaktı. Ama bunu yalnızca bilmek bir işe yaramıyordu. Bir seçim yapmak gerekiyordu. Ben Katolik Kilisesini seçtim. Çünkü onun bağrında büyümüştüm. Çocukluğum onun gizemleriyle dolmuştu. Yahudi olarak doğmuş olsaydım Yahudiliği seçerdim. Binlerce adı olmasına karşın Tanrı hep aynı Tanrı'dır. Ona seslenebilmek için bu adlardan birini seçmek gerekir. Kilisenin içinde yeniden ayak sesleri var. Bir adam yaklaştı ve durup bize baktı. Sonra saha yöneldi ve büyük şamdanları çıkardı. Kilisenin bakımıyla görevli kişi olmalıydı. Bu akşam biriyle buluşacağım dedi adam uzaklaştığında. Lütfen bana anlatmakta olduğun şeye devam et, konuyu değiştirme. Buraya yakın bir papaz okuluna girdim. 4 yıl boyunca elimden geldiğince çok şey öğrendim. Bu süre içinde aydınlanmış olanlarla, karizması olanlarla temas ettim. Çok uzun süreden beri kapalı duran kapıları açmak için çaba gösteren dinsel akımları öğrendim. Ve Tanrı'nın çocukluğumda beni korkutan umacı olmadığını gördüm. Hristiyanlığın özündeki saflığa dönme yolunda çabalar olduğunu gördüm. Böylelikle insanlar aradan geçen 2000 yıllık bir sürenin sonunda İsa'nın kilisenin bir parçası olduğunu düşünmeleri gerektiğini yeniden anlamış oluyorlar dedim hafif alaycı bir tonla. İşi şakaya vuruyorsun ama durum tam senin söylediğin gibi. Öğrenimime manastırın yüksek rütbeli din adamlarından birinin yanında başladım. Bana ruhsal aydınlanmanın ve kutsal ruhun ateşine inanmam gerektiğini öğretiyordu. Bu sözleri dinlemeyi sürdürdükçe yüreğim sıkışıyordu. Meryem Ana gülümsemeyi sürdürüyordu. Çocuk İsa'nın yüzünde de neşe vardı. Eskiden ben de bunlara inanmıştım. Ne var ki araya giren zaman, ilerleyen yaşım, daha mantıklı ve daha pratik biri olduğum duygusu sonunda beni dinden uzaklaştırmıştı. Yıllarca süren ve meleklere, mucizelere inanmamı sağlayan, çocukluğumdaki o inancı yeniden bulmak beni ne kadar sevindirirdi diye düşündüm. Ne var ki yalnızca istemekle o günlere geri dönmeye olanak yoktu. Baş rahip bana şöyle diyordu. İnanırsanız sonunda bilgiye ulaşırsınız. Hücremde tek başıma konuşmaya başladım. Kutsal ruhun kendini belli etmesi ve bilmem gereken her şeyi bana öğretmesi için dua ettim. Tek başıma konuşmayı sürdürdükçe daha bilge bir sesin benim yerime konuşmaya başladığının yavaş yavaş farkına vardım. Sözünü kestim. Bu bana da oluyor. Bekledi. Konuşmamı sürdüreceğimi düşünüyordu ama gerisini getiremedim. Seni dinliyorum. Dilim tutulmuştu. Onun ağzından görkemli sözler dökülüyordu. Bana gelince benzeri sözlerle kendimi ifade etmekten acizdim. Öteki geri dönmek istiyor dedi aklımdan geçenleri okumuş gibi. Ve öteki saçma sözler etmekten korkar. Evet diye cevap verdim. Korkumu elimden geldiğince gizlemeye çalışarak. Çoğunlukla birisiyle tartışmaya giriştiğimde herhangi bir konuda kendimi coşkuya kaptıracak olursam ağzımdan o zamana kadar hiç çıkmamış sözcüklerin döküldüğü oluyor. Benim olmayan yaşam hakkında benden çok daha fazla şey bilen bir zekayı harekete geçirdiğim izlenimine kapılıyorum. Ama bu çok ender oluyor. Ne tür tartışma söz konusu olursa olsun genelde dinlemeyi yeğliyorum. Böylelikle yeni şeyler öğrendiğimi sanıyorum ama sonuçta dinlediklerimin hepsini unutuyorum. İnsanı en çok şaşırtan yine kendisi oluyor. Bir hardal tohumunun şişmesindeki hikmete inanmak şu karşıdaki dağları titretmemize yetebilirdi. İşte bunu öğrendim ben ve bugün kendimi kendi sözlerimi saygıyla dinlerken yakaladığımda şaşırıyorum. İsa'nın havarileri okumamış bilgisiz balıkçılardı. Ne var ki gökyüzünden inen nuru kabullendiler. Bilgisizliklerinden utanmadılar. Kutsal ruha inandılar. Bu onu gönülden elde etmek isteyenlerin hepsine bağışlandı. Yeterli olan yalnızca inanmak, kabul etmek, hata yapmaktan korkmamak. Bakire Meryem karşımda gülümsüyordu. Ağlamış olmakta haklıydı ama şimdi gülümsüyordu. Anlatmakta olduğun şeye devam et dedim ona. Önemli olan işte budur, bağışı kabul etmek. Öte yandan bu bağış açık seçik ortada. O iş söylediğin gibi olmuyor. Öyleyse anlamıyorsun. Tersini anlıyorum. Ne var ki ben de herkes gibiyim, korkuyorum. Bu işin senin için ya da bir arkadaşım için kolay olduğunu düşünüyorum. Ama benim için asla öyle değil.